الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, cenaze babı, cenaze bölümünü hadislerini almaya devam ediyoruz. En son geçen hafta Semura İbni Cündub radıyallahu anhunun bize aktardığı hadis-i şerifi aldık. Semura İbni Cündub radıyallahu anhu diyordu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında cenaze namazı kıldım. Ve ölen kimse diyor bir bayandı. Nifası, loğusalığı esnasında ölmüştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldırırken neresinde durdu? Ortasında. Yani cenazeyi ortalayarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o namazı kıldırdığını bize haber veriyordu. Dedik ki burada loğusa iken ölen kadın ibaresi geçiyor dedik. Buradan kasıt hükümle alakalı bir durum değildi. Yani loğusa olan kadının cenaze namazını kılarken ortasında durulur, loğusa olmayanın başka bir tarafında durulur manası çıkmıyor. İlim ehli diyor ki kadın var ise cenazede sünnet olan ortalamaktır. İmam onu ortalar. Eğer erkek ise baş tarafında veyahut da göğüs hizasında durarak onun namazını kıldıracağını söyledik. Ama vacip olan neydi? Bunlar dedik faziletli olanı. Vacip olan kıble ile arasında herhangi bir tarafına gelecek bir yeri önüne alıp kıble ile arasını alıp namazını kıldırmak vacip olandı. Ama bayanda ortalamak, erkekte ise baş kısmı veyahut da göğüs kısmını denk getirecek şekilde namazın eda edilmesi gerekliliğini geçen dersimizde aktardık. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ayşe radıyallahu anh'ın bize aktardığı hadis-i şerifti. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İbne-i Beyda, Beyza'nın iki oğlunun cenaze namazını mescitte kıldırdığı rivayetiydi. Ayşe radıyallahu anha bu sözünü, yani insanlar Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın cenaze namazını kılacakları zaman mescide sokmak istemiyorlar. Ve Ayşe radıyallahu anha yemin ederek diyor ki Vallahi lakad salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala İbne-i Beyda fil mescid. Vallahi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Beyza'nın iki oğlunun cenaze namazını mescitte kıldırdığını üzerine yemin ettiğini görüyoruz. Demek ki bu konuyla alakalı İbn-i Kayyim Rahimullah da diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenaze namazlarını genelde mescidin dışında kıldırdı. Ama mescidin içinde kıldırdığı da ne var? Varid olan. Yani mescidin içinde kıldırıldığı zaman da sahih, mescidin dışında kıldırıldığı zaman da sahih olduğunu söylüyoruz. Tabi ilim ehli arasında yine ihtilaflı bir meseleydi. Hanbeliler ve Şafiler diyorlardı ki eğer önlemler alınır, ölüden necaset adı altında veyahut da mescidi kirletecek şeyler mescide bulaşması engellenerek mescidin içinde kılınmasında da bir beis olmadığını söylüyorlardı. Malikiler ve Hanefiler bunu ne yapıyorlardı? Kerih, mekruh olarak görüyorlardı. Bir sonraki rivayet Abdurrahman İbni Ebi Leyla Zeyd İbni Erkam radıyallahu anhunun cenaze namazını 4 tekbirde kıldırdığını ama bir cenazede 5 tekbirde kıldırdığını ne yapıyordu bize? Haber veriyordu. Tabi'in, sahabenin yapmış olduğu fiili bize aktarıyor. Diyor ki Abdurrahman İbni Ebi Leyla Zeyd İbni Erkam bize cenaze namazlarını 4 tekbirde kıldırıyordu. Bir seferinde, bir keresinde 5 tekbirde bize cenaze namazını kıldırdı. Ve ben bunun nedenini ona sorduğum zaman dedi ki Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yükebbiruha. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i 5 tekbirde kıldırdığını bize haber veriyor. Ve yine Ali radıyallahu anhu Sehl ibn Huneyf'in Bedir ehlinden olan Sehl ibn Huneyf'in cenaze namazını 6 tekbirde kıldırıyor. Ve Ali radıyallahu anhu'dan yine varid olan eserlere dönüp baktığımız zaman eğer birisi hem sahabe hem Bedir ashabındansa onu 6 tekbirde cenaze namazını kıldırıyor. Eğer sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi ise Bedir'e katılmayanlardansa onu 5 tekbirde kıldırıyor. Eğer sahabeden değil diğer sıradan insanlardan ise onun cenaze namazını 4 tekbirde kıldırdığı varid olmuştur. Bunu yapmasındaki sebebi de ne? Bedir ehlinin sahabeler arasında bir değeri vardı. Allah Azze ve Celle katında da bir değeri vardı. O kimseler daha çok dua edilebilsin diye ne yapıyordu? tekbir sayısını arttırıyordu ki ne yapılabilsin? O insanlar için daha fazla dua edilebilsin. Ve yine Cabir radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cenaze namazını 4 tekbirle kıldırdığını bize aktarıyor. Dedi ki bununla ilgili rivayetler Buhari'de, Müslim'de geçiyor. Necaşe'nin cenaze namazını 4 tekbirle kıldırdığıyla alakalı diyor ki وَيَكْرَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ف۪ي تَكْبِرَةِ الْعُولَى İlk tekbirde ne yapardı ilk tekbirden sonra? Fatiha suresini okurdu. Dedik ki bu rivayet İmam Şafii rivayet ediyor. İsnadı zayıf. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk tekbirden sonra Fatiha okuduğu ile alakalı rivayetin bu kısmı ne dedik? Zayıf ama Talha İbni Ubeydillah İbni Avf radiyallahu anhu diyor ki İbn Abbas'ın arkasında cenaze namazı kıldım. Başka bir rivayette فَقَرَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ Ve o cenaze namazında ne yaptı? Fatiha suresini okudu. فَقَالْ لِتَعْلَمُوا اَنَّهَا سُنَّتٌ Size diyor bunu haber vermemin sebebi, bunu böyle yapmamın sebebi ne? Sünneti ne yapın? Anlayın, bilin diye. Yani İbn Abbas radıyallahu anh'a burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini etrafındaki insanlara açıklamak için Fatiha suresini ne yapıyordu? Cenaze namazında okuyordu. Bu rivayete de dönüp baktığımız zaman ilk tekbirden sonra okunacağına dair açıkça bir ne yok? Bir delil yok. Nasıl olarak? İbn Abbas Fatiha suresini okuyordu. Ama hangi tekbirden sonra? Konuyla alakalı açık bir rivayet yok. İlim ehli genel kural ve kaidelere yönelerek Fatiha suresi namaza başladığı zaman ne zaman okunuyor? İftitah tekbirinden hemen sonra okunduğu için ilim ehli diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazlara başladığı zaman Fatiha ile başladığı için o yüzden ilk tekbirden sonra okunması nedir? Münasip olandır. Ve yine Fatiha'nın okunmasıyla alakalı dedik ki ilim ehlinin yine bu konuda neyi var? İhtilafı var dedik. İmam Ahmet ve İmam Şafii tekbirden sonra Fatiha suresi, Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. İlk tekbirden sonra. Ondan sonra başka bir şey, başka bir sure okunmadan ikinci tekbir alınır. Ondan sonra Salli Barik okunur diyordu. Ve yine bu konuyla alakalı Ebu Hanife, İmam Malik ve Şeyhül İslam'ın ihtiyarı seçtiği, tercih ettiği görüş. Fatiha'nın burada vacip olmadığı, sünnet olduğu görüşü. Dedik ki ilim ehli arasında ihtilaflı görüş ama racih olan tekbirden sonra Fatiha'nın okunması. Akabinde ikinci tekbir alındıktan sonra Salli Bari'nin okunması. Biraz sonra zaten o konulara ne yapacağız? Yeri geldiği zaman değineceğiz. Bugün de ilk hadis-i şerifimiz Avf İbni Malik radıyallahu anhu'nun bize aktardığı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki Salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala cenazetin فَحَفِظُ مِنْ دُعَائِهِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ Avf İbni Malik radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze için namaz kıldı. Onun diyor bu cenazede okuduğu duadan şunları ezberledim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o cenazede okuduğu duadan şunları ezberledim. Allah'ım ona mağfiret et, ona rahmet et, ona afiyet ver, onu affet, onu güzel ağırla, kabrini genişlet. Onu suyla, karla, doluyla yıka ve beyaz elbisesini kirden temizlediğin gibi onu hatalarından temizle. Diyor ki yeni yerini dünyadaki evinden daha hayırlı eyle. Onu kendi ailesinden daha hayırlı bir aile ver. Onu cennetine koy. Onu kabir fitnesinden ve cehennem ateşinden koru. Bu hadisi bize İmam Müslim rivayet ediyor. Diyor ki Avf İbni Malik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıldırdığı o cenaze namazında diyor ki hafiztu min duaihi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o cenaze namazında okuduğu duadan şunları ezberledim diyor. Buradan neyi anlıyoruz? Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu cenaze namazında kıldırmış olduğu bu cenaze namazında duası neydi daha? Uzundu. Avf İbni Malik radıyallahu anhu bu duadan ne yaptı? Bir kısmını ezberledi ve bu hadis-i şerifte, bu İmam Müslim'in bize rivayetinde bize aktardığını görüyoruz. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme gfir lehu varhamhu va'fu anhu, diyor ki va'afihi va'fu anhu. Bu şekilde ne yapıyor? Ölüye duada bulunuyor. Avf İbni Malik radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duaya başladığında, ona bu şekilde dua etmeye başladığında diyor namazda, diyor ki o ölünün yerinde olmayı istedim diyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği dua yani makbul olan bir dua. Ve aynı zamanda herkesin yani o duaya nail olmayı talep ettiği bir durum. Diyor ki o diyor o ölünün yerinde olmak istedim. Bu diyor ölümü temenni ettiğimden dolayı değil. Yani ölümü istediğimden dolayı değil. O duaya nail olmak için hani dedim ki içimden şöyle geçirdim diyor. Hani o ölünün yerinde ben olsaydım da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı ne yapsaydı? Benim için söyleseydi. Bunu diyor bu şekilde temenni ettim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duasında diyor ki Allahümme gfir lehu. Allah'ım diyor o kulun günahlarını affet. İlim ehli diyor ki günahın affedilmesi yani mağfiret olunması iki şekilde anlaşılması gerekir. Birincisi bu dua şunu içerir. Öncelikle Allah Azze ve Celle'ye şöyle bir dua ediyorsun. Yani dünyada benim bu günahımı ne yap? Ört, gizle ve ahirette de beni ne yapma bundan hesaba çekme. Yani mağfiret o zaman neyi içeriyor? İki hususu içeriyor. Birincisi Allah Azze ve Celle'den o günahı, işlemiş olduğumuz o günahı örtmesini talep ediyoruz. Yani insanların nazarında ne yapılmasın? Bu günah ortaya çıkmasın. İkinci olarak da mağfiretten kastımız ne? Kıyamet gününde de bu günahtan dolayı bizi ne yapsın, ne yapmasın hesaba? Çekmesin. Diyor ki af varhamhu. Rahmet mağfiretten daha geniş olan bir şey. Rahmet ne zaman hasıl oluyor? Mağfiretten sonra. Eğer kul günahı gizlenir, ondan sonra bağışlanır, o günahından temizlenirse ondan sonra neye ulaşıyor? Allah Azze ve Celle'nin rahmetine ulaşmış oluyor. Diyor ki afihi va'fu anhu. Burada afihi ile alakalı ilim ehli diyor ki işlemiş olduğu günahlardan dolayı onu affet. Afihi yani işlemiş olduğu günahlardan dolayı affet. Va'fu anhu. Eğer vaciplerinde bir eksiklik, bir sıkıntı varsa bundan dolayı onu ne yapma? Hesaba çekme. Yani ilk kısmı neyle alakalı? İşlenmiş olan günahlarla alakalı. İkinci kısmı neyle alakalı? Farzlardaki olan taksiratı ile alakalı. Ve ekrim nuzelehu. Onu kendi katında ne yap? En iyi şekilde ikram et, onu ağırla. Yani eğer bir kişi vefat ettiğinde ne yapıyor? Artık ahiret yurduna intikal ediyor. Bunun da başlangıç yeri neresi? Kabir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimse için Allah Azze ve Celle'ye şöyle dua ediyor. Yani sen ikram sahibisin. Onu en güzel şekilde ne yap? Orada ağırladığın kulların arasına ekle. وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ. Onun diyor girmiş olduğu yeri, kabrini onun için genişlet. Cennete açılan o kapıları, o kabrini o kimse için genişlet. وَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدْ. Onu diyor dolu ile, su ile ve aynı zamanda kar ile temizle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde dua etmesinin sebebi ne? Yani Allah'ım onu kar ile, dolu ile, su ile ne yap diyor? Yıka. Yani bunun konuyla alakası ne olabilir? Yani neden dolu, kar, su, soğuk olan şeylerle niye onu yıka diyor? Çünkü kul günah işlediği zaman bu günahlarından neyle temizlenir? Ateş ile. Yani cehennem azabı ile azap görerek bundan temizlenir. Bunun karşılığı da nedir? Hani yanan bir kimsenin karşılığı, yani yanıcı olan şeyin mukabilinde ne onu rahatlatır? Soğukluk onu rahatlatır. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onu kar ile, dolu ile, su ile ne yap? Yıka. Diyor ki وَنَقِّهِ. Onu temizle. مِنَ الْخَطَايَا. Hatalarından, işlemiş olduğu günahlarından onu temizle. كَمَا يَبْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ Nasıl ki diyor beyaz elbise kirlerinden arındığı, temizlendiği gibi onu da günahlarından bu şekilde arındır, temizle. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu kısımda beyaz elbise örneğini vermesinin hikmetini? Niye herhangi bir elbisenin kirlerinden temizlendiği gibi onu temizle demiyor da beyaz elbisenin kirinden temizlendiği gibi onu temizle? Çünkü beyaz elbiseye bakıldığı zaman en ufak dahi bir leke olsa, pislik olsa karşı taraftan ne yapılır bu? Gözükür. Ama renkli bir elbise giydiğiniz zaman üzerinde leke olsa dahi ne yapılmaz? Karşı taraftan fark edilmeyebilir. Eğer beyaz elbise lekelerinden temizlendiği zaman tertemiz oluyor ise, en ufak dahi kir, leke dikkat çekmiyor ise, o zaman diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani tertemiz olması için bir insanın nasıl beyaz elbise lekelerinden arındığı zaman hiçbir şeyi kalmıyor ise, aynı diyor o elbisenin temizlendiği gibi de bu kulunu ne yap? Günahlarından o şekilde arındır, temizle. وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ Diyor ki onu evinden daha hayırlı bir ev ile, yani intikal ettiği yerde ne yap? Onunla değiştir. Yani içinde yaşamış olduğu bu evinden daha hayırlı bir yurda, daha hayırlı bir yere intikal etsin. Diyor ki وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ Onun ailesinden daha hayırlı bir aile ile ne yap onu? Orada değiştir. Bu kısımla alakalı ailesinden daha hayırlı bir aile ile onun durumunu değiştir kısmıyla alakalı. İlim ehli diyor ki burada diyor vasfi olarak bir değişiklik kastedilebilir veyahut da zati olarak bir değişiklik ne yapılabilir? Kastedilebilir. Mesela örnek veriyoruz. Adamın birisi ölmüş, hanımı var ama öbür tarafta ahiretteki değişiklik olarak, ehli olarak ona verilen huriler diyoruz ki dünyadaki hanımından daha ne? Daha ekmel. Aynı zamanda ne olabilir? Vasfi olabilir. Mesela kadın ölmüştür. Ahirette ona daha hayırlı bir koca ver derken buradaki hayrı nereye hamlediyoruz? Vasfi olarak. Yani dünyada eksiklerinden kurtulmuş. Ahirette değil mi? O eksiklerinden arınmış. Eşini yeniden ne yap ona? Takdir et manasına geldiğini ilim ehli söylüyor. Demek ki buradaki tebdil bir şeyin zati olarak olabilir. Mesela dünyada hanımı vardır. Ahirette başka bir hanım. Huri olarak Allah Azze ve Celle ona nasip edebilir. Veyahut da buradaki tebdil ne olabilir? Vasfi olabilir. Yani dünyadaki eşi ahirette yine onun eşidir. Ama vasıfları nedir? Dünyadakinden daha güzeldir. Daha ekmeldir. Daha tam olanıdır. وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ım onu cennetine sok. Lugatta biz cennetin tarifini yaparken lugavi olarak ne diyoruz? Etrafı ağaçlarla çevrili olan bağ bahçe. Yani dışarıdan bakıldığı zaman içeriği göstermeyen. Bu ne? Cennetin ne manası bu? Lugattaki manası. Peki ıstılahi manası ne? Onu cennetine koy derken neyi kastediyoruz? Allah Azze ve Celle'nin muttaki kulları için, takvalı kulları için ahiret yurdunda hazırladığı, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir akla gelemeyecek nimetlerle dolu muttakilere ikram ettiği yere ne diyoruz? Allah Azze ve Celle'nin cenneti diyoruz. وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ Yani ahiret yurdundaki o cennete ne yap? O kulunu sok. وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ O kulunu kabrin fitnesinden ve cehennemin azabından koru. Onu bu durumdan ne yap? Kurtar diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine dua ediyor. Peki kabrin fitnesi ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o kulunu kabrin fitnesinden ne yap? Muhafaza eyle, koru, kurtar. Diyoruz ki kabrin fitnesi ne? O Münker ve Nekir'in gelip 3 tane soru soruyor ya. Men Rabbuk? Rabbin kim? Ma dinuk? Dinin ne? Men Nebiyuk? Peygamberin kim? Kabrin fitnesi bu. Herkes bu soruya maruz kalacak mı? Kalacak. İlim ehli diyor ki herkesten şu iki grup müstesna diyor. Onlar bu soruya ne yapmayacaklar? Muhatap olmayacaklar. Birincisi Nebiler, peygamberler. Çünkü sorular arasında bir tanesi ne? Peygamberin kim? Peygamber'e ne yapılmayacak? Böyle bir soru sorulmayacak. İkincisi Şehitler, şehit makamına ulaşmış kimseler kabirdeki bu şeye muhatap olmayacaklar. Çünkü Allah Azze ve Celle hadis-i şeriflerde bize ne geçiyor? Yani şehidin vücudundan ilk kanın çıkmasıyla birlikte Allah Azze ve Celle ne yapar? Onun bütün günahlarını affeder. Ve yine Nesai'deki hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, şehit olan kimse için diyor kılıçların altında savaşıyor olması fitne için ona nedir? Yeterlidir. Yani eğer şehit olan kimse fitne arıyorsan, değil mi? Yani ölüm korkusunun olduğu yer ne? Kılıçların altında savaşıyor olmandır. Ona diyor fitne için bu nedir? Yeterlidir. Bundan sonra şehit için başka bir fitne söz konusu değildir. O zaman ilim ehli bu iki grup kimseyi, peygamberleri, rasulleri ve aynı zamanda şehitleri bu kabir azabında, yani kabirin fitnesindeki sorguya, suale maruz kalmayacak iki sınıf olarak aktardığını görüyoruz. Bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydalara gelince öncelikle diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etmiş olduğu bu dua ile cenaze namazında dua etmek evla olandır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'ye dua eder iken hangi cümleleri kullanacağını, Allah Azze ve Celle'den neyi isteyip neyden sakınacağını en iyi bilenimiz olduğu için o nasıl dua ettiyse, bize hangi yoldan, sahih yollardan bu dua ulaştıysa evla olan nedir öncelikle? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği şekilde Allah Azze ve Celle'ye dua etmemizdir. Diyoruz ki herkesin duaya ihtiyacı olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif, hatta sahabe olsalar dahi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesini kıldığı bu kimse kim? Sahabe. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin cenazesini kılıyor. Ve Allah Azze ve Celle'den okul için ne yapıyor? Mağfiretini istiyor, rahmetini istiyor, kabrinin ona genişletilmesini istiyor, cennete girdirilmesini istiyor, cehennem azabından, kabir fitnesinden korunmasını istiyor. Demek ki kişi sahabe olsa dahi, yani bu ümmetin en hayırlarından dahi olsa neye ihtiyacı var? Duaya ihtiyacı olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Üçüncü olarak diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kimseye fayda veyahut da zarar veremeyeceğine delalet eden bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapamıyor? Yani sahabelerinin veyahut da diğer insanların, ümmetinden gelen insanların cennete girip girmemesi direkt Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elinde değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne verilmiş? Dua etme yetkisi verilmiş. Allah Azze ve Celle onun duasına icabet ederse, değil mi? Bunun haricinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim olursa olsun ümmetinden istediğini cennete sokabilir mi? Böyle bir yetkisi var mı? Diyoruz ki yok. Ama Allah Azze ve Celle onu diğer insanlardan ayıran bir özellik vermiş. O da duasına ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin icabet ettiğini söylüyoruz. Ve yine kabir nimetinin olduğuna delalet eden ve aynı zamanda kabir azabının olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ekrim nuzulahu ve vessi' medhalahu ev mudhalahu. Diyor ki onun girdiği yeri genişlet ve ona ikram et. Bu neyi gösterir? Demek ki kabirde ne var? Bir nimet var. Öbür taraftan da baktığınız zaman onu kabrin fitnesinden koru diyor ise demek ki kabrinde neyi var? Bir fitnesi, bir azabı olduğunu, yani kabir azabının olduğunu ve aynı zamanda kabirde nimetin olduğunu bize açıkça gösteren bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Bu konuyla ilgili ikinci rivayetimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'un bize aktardığı hadis-i şerif. Yani ne ile alakalı? Cenaze namazını kıldığımız esnada nasıl dua edeceğimiz ile alakalı. İkinci rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'u diyor ki قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده رواه مسلم والأربعة. Bu rivayette de Ebu Hureyre radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cenaze namazında yaptığı başka bir duayı bize aktarıyor. O duada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyor. Diyor ki Allah'ım dirilerimizi ve ölülerimizi, burada bulunanlarımızı ve burada bulunmayanlarımızı, küçüğümüzü, büyüğümüzü, erkeğimizi, bayanımızı affet. Allah'ım bizden yaşattıklarını İslam üzerine yaşat, bizden vefat ettirdiklerini ise iman üzerine vefat ettir. Allah'ım bizi bu nimetin, bu kimsenin ecrinden mahrum bırakma, ondan sonra bizi doğru yoldan ayırma. Bu rivayeti de yine İmam Müslim ve dört imam, yani sünen sahipleri Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace sünenlerinde ne yapıyor? Bu rivayeti bize aktarıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allahum magfir li hayyina ve meyyitina. Allah'ım bizim yaşayanımıza ve ölümüze ne yap? Mağfiret et. Bizleri bağışla. Günahlarımızı ört. Bundan dolayı bizi hesaba çekme. Burada li hayyina ve meyyitina diyor. Bizim dirilerimize ve ölülerimize. O zaman bu kapsama bizim dediği zaman kimler giriyor? Müslümanlar giriyor. Müslümanların dışındaki kimse bu kapsama ne yapmıyor? Girmiyor. Diyor ki ve şahidina ve gaibina. Yani burada hazır bulunanlarımız, yani cenazede bulunanlar veyahut da burada bulunmayanlarımız. Diyor ki ve sagirina ve kebirina. Küçük olanlarımız veyahut da büyük olanlarımız. Diyor ki ve zekerina ve unsana. Bizden erkek olanlar ve bayan olanlar. Aslında yani duanın ilk kısmı geri kalan bütün hepsini içeriyor mu? Bizden yaşayanlar ve ölmüş olanlar. Bunlar ya erkek, ya bayan, ya küçük, ya büyük. Hepsi bu manaya giriyor. Ama ilim ehli diyor ki duada bu şekilde tafsil yapılmasının evla olduğunu gösteren. Allahum magfir li hayyina ve meyyitina dese geri kalan hepsi bunun içine girmesine rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada duada ne yapıyor? Tafsil yapıyor. Dirimize, ölümüze, şu anda burada hazır olana, olmayana, erkek olana, bayan olana, çocuk olana, büyük olana diye ne yapıyor? Duayı tafsilatlı bir şekilde Allah Azze ve Celle'den istiyor. Diyor ki Allahümme men ehyeytehu minna fe ahyihi alel İslam. Allah'ım bizden diyor yaşattığın kimseyi İslam üzerine yaşat. Ve men teveffeytehu minna, bizden birisinde vefat ettiriyor isen, canını alıyor isen fe teveffehu alel iman. Onu da ne yap diyor? İman üzerine öldür. Peki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizden yaşattığını İslam üzerine, bizden vefat ettirdiğini iman üzerine. Yani neden bir yerde İslam, bir yerde iman ibaresini kullanıyor? Bunun hikmeti ne olabilir? Ha, diyoruz ki insanın yaşadığı esnada neyi izhar etmesi gerekiyor? İslam'ını, amelini izhar etmesi gerekiyor. Vefat ettiği esnada da amele ihtiyaç var mı? Neye ihtiyaç var? İmana ihtiyaç var. Öbür tarafa intikal ederken iman üzerine olman lazım. Hayatta yaşadığın esnada da ne üzerine yaşaman lazım? İslam üzerine yaşaman lazım. İslam'da ne? Zahir amellerin ön planda olması lazım. Öleceğin esnada da neyin ön planda olması lazım? Artık amel zamanı senin için kapanmış. Yani artık amel sona ermiş, ölüm döşeğindesin. Ön plan neyin çıkması lazım? İmanın ön plana çıkması lazım. Yani dikkat edin, subhanallah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı ederken bile nerede İslam'ı niye kullandığı, öbür tarafta niye imanı kullandığı dikkat edenler için, değil mi? İlim ehli bunu ne yapıyor bize? Aktarıyor. Ama direkt rivayete baktığımız zaman bir yerde İslam ibaresi geçiyor, bir yerde iman ibaresi geçiyor. Ama hakkıyla tefekkür edilmediği zaman niye orada İslam kullanılmış, öbür tarafta niye iman kullanılmış, bunun farkına ne yapamıyoruz? Varamıyor olabiliyoruz. Allahümme la tahrimne ecrahu. Allah'ım onun ecrinden bizi mahrum bırakma. Burada onun ecrinden bize mahrum bırakma. Yani onun sevaplarından alalım mı? Diyoruz ki onun ecrinden bizi mahrum bırakma. Diyoruz ki bu insanın yapmış olduğu hayır hasenatından biz ne yapamayız bir şey? Alamayız. O yapmış olduğu amellerden kazandığı ecir kimindir? Onundur. Burada bizi onun ecrinden mahrum bırakma. Yani bizler onun cenaze namazını kılmak için ne yaptık? Onu yıkadık, onu kefenledik, ondan sonra onu musallaya getirdik, cenaze namazını kıldık. Sonra onun defin işlemlerini yaptık. Buradan hasıl olacak olan ecri, ecirden bizi ne yapma? Mahrum bırakma. Yani bizler bunu yaparken ne yaptık? Senin rızanı kazanmak için yaptık. Bundan bizi mahrum bırakma. Ve la tudillena ba'dahu. Ondan sonra da bizi ne yapma? Delalete götürme. Yani onun vefatından sonra da bizi delalet ehlinden eyleme. Çünkü diyoruz ki hayatta olan herkes bu fitneye maruzdur. Değil mi? Yani yaşadığın esnada insan hidayet üzerine de olabilir. Belli bir zaman sonra Allah Azze ve Celle ondan o hidayeti alıp sapıklığa da ne yapabilir? Düşebilir. Yani yaşayan herkes bu fitneden maruz kalabilir mi? Bu fitneden muaf kalabilir mi? Kalamaz. Yani şu anda biz eğer hayır üzerine isek, inşallah öyle olduğumuzu ne yapıyoruz? Temenni ediyoruz. Bu hayır bizle vefat edene kadar devam edeceğine, yani elimizde böyle bir şey var mı? Garanti, güvence var mı? Yok. Nice insan hidayet üzerine olabilir. Ama belli bir zaman sonra ne yapabilir? Sapıklığa düşebilir. Demek ki hayatta olan herkes bu fitneye nedir? Maruz kalabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de burada bize neyi öğretiyor? Yani o kimsenin cenaze namazında diyor ki bu kimseden sonra da bizi ne yapma? Bu doğru yoldan ayaklarımızı kaydırma dercesine Allah Azze ve Celle'ye dua ettiğini görüyoruz. Ve yine diyoruz ki bir önceki hadis-i şerifte söylediğimiz gibi eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu şekilde cenaze namazında dua etmek varid oldu ise bu şekilde cenaze namazında dua etmenin faziletine delalet eden bir hadis-i şerif. İlim ehli diyor ki duaya bu şekilde genel lafızlarla başlanabilir. Akabinde ölüye has bir önceki hadis-i şerifte olduğu gibi dua edilebilir. Veyahut da önce ölüye has dua edilir. Akabinde böyle ümmetin geneline dua edilmesinde bir beis olmadığını bize söylüyor. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki Ennennebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal İzâ salleytum alel meyyiti fe ahlisû lehu eddua. Ravahu Ebu Davud ve sahhahahu İbn-i Hibban. Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Cenaze namazı kıldığınızda ölü için ihlas ile dua ediniz. Cenaze namazı kıldığınızda ölü için ihlas ile ne yapınız? Dua ediniz. Bu hadis-i şerifi Ebu Davud rivayet etmiş. İbn-i Hibban ise hadisin sahih olduğunu bize aktardığını görüyoruz. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ölüye dua ettiğimiz zaman ihlaslı olmamız gerektiğini bize ne yapıyor? Haber veriyor. Burada ilim ehli İhlası iki şekilde açıklıyor. Yani bu hadis-i şerifte kastedilen ihlas iki çeşitli olduğunu bize aktarıyor. Birincisi lafızdan anladığımız o ihlas. Yani Allah Azze ve Celle'ye kalbimiz hazır bir şekilde duamızı o kardeşimiz için ihlaslı bir şekilde yapmamız gerekliliği. Çünkü gafil olan kalp ile hazır olan ve o esnada ne dediğini bilen kalp arasında ne vardır? Farklılık vardır. İkinci olarak ilim ehli buradaki ihlası yani duada yani bu namaz ne için meşru kılındı? Cenaze namazı. Ölen insan için meşru kılınan bir şey. O zaman yani duada o kimse için ihlaslı olun. Yani ona has ne yapın? Dua edin. Çünkü bu namazın, cenaze namazının meşru kılınış sebebi ne? O kimse için Allah'a dua edelim ki Allah Azze ve Celle o kulun günahlarını bağışlasın. O zaman burada ihlastan kasıt ne? Birincisi ihlaslı bir şekilde Allah'a dua etmek. İkincisi de o kimseyi ne yapmak? Yani bu duada o kimseyi has kılmak manasına geldiğini ilim ehli bize aktardığını görüyoruz. Diyoruz ki burada en azından o kimse için dua ederken Allahümme gfir lehu dememiz nedir? Dua kapsamında yeterlidir. Yani tekbir aldıktan sonra, üçüncü tekbir aldıktan sonra biraz sonra onu zikredeceğiz. Yani kimse bir kimse dua etse o kimse için ona has olacak dua. Allahümme gfir lehu, Allah'ım o kulunu bağışla dese bu dua için en azından yeterli olacak nedir? Bir ibaredir. Yani mesela bu rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bize aktardığı rivayette ne vardı? Genel bir lafız vardı. Ölümüze, dirimize, büyüğümüze, küçüğümüze bu şekilde dua ediyoruz. Akabinde de bu duayı bitirdikten sonra Allahümme gfir lehu, Allah'ım bu kulunu affet desek özel olarak da ne yapmış oluyoruz? Aynı zamanda o kimse için dua etmiş oluyoruz. Eğer bu ara büyük ise, yani imam bu arayı uzatıyor ise, bunun akabini ne yapabiliriz? Avf İbni Mali'nin bize öğrettiği o rivayeti tamamlayabiliriz. Eğer vakit sınırlı ise, imam dördüncü tekbiri alıp selam veriyor ise, en azından o arayı neyi sıkıştırabiliriz? Allahümme gfir lehu diyerek ona has bir şekilde dua da etmiş olabiliriz. İlim ehli cenaze namazının vaciplerinden bize bahsederken diyor ki cenaze namazında birinci olarak alınan tekbirler nedir? Cenaze namazının vaciplerindendir. Yani olmazsa olmazlarındandır. İkinci olarak racih olan görüşe göre ilk tekbiri aldıktan sonra ne yapılır? Fatiha suresi okunur. Ne ile? Euzu besmele ile. Euzu besmele çekilip Fatiha suresi okunur. Üçüncü vacip olan şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamda bulunur. Ve yine bunun diyoruz ki en alt şeyi nedir? Allahümme salli ala Muhammed ibaresidir. Ama bunun en ekmel olanı, en kamil olanı nedir? Salatul İbrahimiye dediğimiz Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyt ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barekt ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid ibaresidir. Bu da ne zaman yapıyoruz bunu? Üçüncü tekbirden sonra. Yani ilk tekbiri alıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Euzu besmele çekerek Fatiha'yı okuyoruz. Dedik ki racih olan görüş bu. Bazı mezheplerde Hanefi mezhebi başta olmak üzere Fatiha'dan önce neyi okuyorlar? Subhaneke okuyorlar. Hatta onlar ilk tekbiri neye has kılıyorlar? Subhaneke'ye has kılıyorlar. Dediğimiz gibi ilim ehli arasında ihtilaflı mesele ama tercih ettiğimiz racih olan görüş ilk tekbirden sonra Euzu besmele çekilerek Fatiha'nın okunması. İkinci tekbiri alıyoruz. Yani ilk tekbiri aldık. Fatiha'yı okuduk. İkinci tekbiri aldık. Ne okuyoruz? Salavat İbrahimiye salli bari okuyoruz. Dedi ki bunun en alt limiti nedir? Allahümme salli ala Muhammed ibaresidir. Üçüncü tekbiri aldıktan sonra diyoruz ki burası ölü için yapılacak dua. Duanın meşru olduğu bölümdür. İki tane rivayet zikrettik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu dualar yapılabilir. Ve yine bunun ne dedik? En alt derecesi nedir? Allahümme gfir lehu. Allah'ım ona mağfiret et. Veyahut da Allahümme arhamhu. Allah'ım ona rahmet et. Diyerek yani en alt limit olarak bu şekilde dua etmemiz yeterli olacaktır. Sonra bir tekbir daha alıyoruz. Ondan sonra o tekbir ile selam arasında biraz bekliyoruz. Sonra selam vererek ne yapıyoruz? Namazdan ayrılıyoruz. Burada selam verme kısmı ile alakalı yine ilim ehli arasında ihtilaf olduğunu görüyoruz. Bazı ilim ehli tek tarafa selam vereceğini söylüyor. Bazı ilim ehli diğer namazlara kıyas yapılarak iki tarafa selam verileceğini söylüyorlar. Şafiler ve Hanefiler iki tarafa selam verileceğini söylüyorlar. Ama tek selamın da yeterli olduğunu söylüyorlar. Ama ekmel olanın iki tarafı olduğunu söylüyorlar. Diğer mezheplere bakıyoruz. Ve aynı zamanda sahabeden Ali radıyallahu anh, İbn Ömer, İbn Abbas, Cabir, Ebu Hureyre, Enes radıyallahu anhum. Yine Hanbeli Maliki mezhebinin görüşü bu. Yine tabiinden Abdullah İbni Mübarek, Said İbni Cübeyr, Süfyan-ı Sevri, İbrahim el-Nehai gibi ilim ehli de tek tarafa selam verilerek cenaze namazının bitirileceğini söylüyorlar. Çünkü diyorlar bu namazda ne vardır? Bir ihtisar vardır, muhtasar vardır. Yani rükûsu, secdesi olmayan bir namazdır. O yüzden bir kolaylık vardır burada. O yüzden ne yapılmıştır? Tek tarafa selam verilerek bitirilmesinin evla olduğunu bize aktardıklarını görüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu aktarıyor. Esri'u bil cenazeti fe in teku salihaten fe hayrun tukaddimuneha ileyh fe in teku siva zalik fe şerrun tada'unehu an rikabikum. Muttefakun aleyh. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cenazeyi hızlı bir şekilde taşıyın. Eğer ölen kişi iyi birisi ise bu onun için hayırdır. Onu bir an önce kabirdeki diyor hayır ve sevabına ulaştırmış olursunuz. Yok eğer böyle değil ise bu şerdir. Onu diyor çabucacık omuzlarınızdan atmış olursunuz. Bu hadis-i şerif muttefakun aleyh Bukhari ve Müslim hadisi. Allah Resulü diyor ki esri'u bil cenazeti. Cenazede çabuk davranın. Yine ilim ehli bu kısmı ikiye ayırıyor. Cenazede çabuk davranmak. Birincisi, cenazeyi hazırlarken çabuk davranmak. Yani bekletmeden, birisi vefat ettikten sonra yıkayıp, kefenleyip, en kısa zamanda musallaya getirip, namazının kılınıp defnedilmesi. İkinci olarak, esri'u bil cenazeti. Yani cenazeyi taşırken ne yapın? Taşıma esnasında acele davranın. Bunun hikmetini de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında ne yapıyor bize? Aktarıyor. Eğer bu kimse hayır sahibi ise ne yaparsınız? Bu kimseyi bir an önce o hayrına ulaştırmış olursunuz. Yok eğer bu kimse hayır sahibi değil ise bir an önce ne yapmış olursunuz? Omuzlarınızdan bu yükü atmış olursunuz. Demek ki bu rivayete dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin. Ve diyor ki fe in teku salihaten fe hayrun. Eğer bu kimse salih ise onun için hayır vardır. Onu hayrına bir an önce ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil ise, yani bu kimse hayır üzerine değildir ibaresini Allah Resulü ne yapmıyor? Önemsemediği için, yani hayır sahibi ise onu hayrına ulaştırmış olursunuz cümleyi ne yapıyor? Uzatarak kullanıyor çünkü önemli bir şey. Ama hayır sahibi değil ise ibaresini kullanmadan bile böyle değil ise lafzıyla ne yapıyor? Geri kalan kısmı geçiştiriyor. Eğer böyle değil ise biraz önce vasfettiğimiz, açıkça beyan ettiğimiz gibi değil ise o zaman da ne yapmış olursunuz diyor o kimseyi? Omuzlarınızdan atmış olursunuz. Demek ki cenazeyi hızlı taşımanın hem taşınan kimse için bir maslahat olduğu gibi aynı zamanda kimin için maslahatı var? Taşıyan kimseler için maslahatı var. Taşınan kimse için maslahat ne? Hayır sahibi ise bir an önce ne yapacaksın onu? Hızlı götürerek hayrına ulaştıracaksın. Eğer hayır sahibi değil ise o zaman ne yapacaksın? Taşıyanlar bir an önce onu omuzlarından o yükü atarak bu yükten kurtulmuş olacağını veyahut da kurtulması gerektiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize aktardığını görüyoruz. Ve yine ilim ehli diyor ki bu yine bizim ülkemizde de uygulanan bir şey. İşte mesela birisi vefat ediyor. Akrabaları işte yurt dışında olabiliyor. Başka şehirlerde olabiliyor. Ne yapıyorlar? Akrabalar toplansın diye cenazeyi bekletiyorlar. İşte bir gün bekletiyorlar, 3 gün bekletiyorlar ne bileyim duruma göre. Hani akrabalar toplansın diye. Diyoruz ki bu sünnetin hilafınadır. Bu sünnetin hilafınadır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cenazenin biraz önce bir an önce hazırlanılıp bir an önce ne yapılması gerektiğini bize vasiyet ediyor, emrediyor. Yerine ulaştırılması gerektiğini emrediyor. Ama ilim ehli diyor ki eğer bu bekletilen vakit az bir vakit ise bir sıkıntı yoktur. Mesela öğle namazında kaldırılacak ama akrabalardan birçoğu yetişemiyor. İkindi namazını erteliyorlar. Örnek veriyorum. Diyorlar ki bu şekilde beklemede ne yoktur? Bir teşdit, bir sıkıntı yoktur. Ama dediğimiz gibi yani bir gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün bu şekilde bekletilmesi doğru değildir. Yine bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ. Sizden birisi vefat ettiği zaman onu hapsetmeyin. Yani ne yapmayın onu? Bekletmeyin. Diyor ki وَاَسْرِعُوا بِهِ اِلَى قَبْرِهِ. Onu bir an önce ne yapın? Kabrine hızlı bir şekilde götürün. Asıl diyoruz ki vefat edildiği zaman ne yapılması? Bir an önce onun yıkanıp, kefenlenip, defin işleminin yapılması. Ama diyoruz ki bazı hususlardan dolayı bu defin işlemi ne yapılabilir? Ertelenebilir. Ne gibi? Mesela birisi vefat etmiş. Kim olduğu bilinmiyor. Araştırılması gerekiyor. Vefat edenin kimliği araştırılması gerekiyor. Bu da yapılan tahlillerden dolayı bir iki gün bekleyecek. Veyahut da adama otopsi yapılması gerekiyor. Ne üzerine öldü? Zehirlenerek mi öldü? Hani ortada bir mesela kadı adamın ölümünden ne yaptı? Şüphelendi. Dedi ki ne yapın bunu? Tıbbi olarak araştırın. Yani bu adamın ölmüş olduğu durum kendi kendine vefat ettiği gibi gözükmüyor. Başka bir iş bunun altında bir iş olabilir. O yüzden ne yaptı? Otopsiye gönderdi. Bunun da neticesi biraz gecikti. Bir iki gün morgda bekletmek zorunda kaldılar. Diyoruz ki bu durumlarda bekletilmesinde ne yoktur? Bir beis yoktur. Çünkü bunun akabinde ne vardır? Bir maslahat vardır. O yüzden bu şekilde bekletilmesinde bir problem olmadığını söylüyoruz. Üçüncü olarak, son fayda olarak diyoruz ki Müslüman olan kimselerden salih olanlar olduğu gibi Salih olmayan kimseler de ne yapabilir? Olabilir. Bunu nereden çıkartıyoruz? He, diyoruz ki çünkü bu hadis-i şerifi biz Müslümanlar ve Müslüman olmayan kimseler olarak ne yapamayız? Değerlendiremeyiz. Çünkü Müslüman olmayan kimsenin cenaze namazı ne yapılmaz? Kılınmaz. Yani kılınması meşru değildir. Demek ki bu rivayetten ne anlıyoruz? Müslümanlar arasında salih olan kimseler var ise bunları bir an önce yerinize ulaştırmış olursunuz. Yine bir insan İslam üzerine ölebilir ama bu adam fasık olabilir, facir olabilir. Değil mi? Ondan ne yapmış olursunuz? Bir an önce omuzunuzdan atmış olabilirsiniz. Ama sonuçta biz o adamın yine neyine hükmediyoruz? İslam'ına hükmediyoruz. Çünkü rivayetten yani ilk kısmını Müslümanlığa, ikinci kısmını İslam dışı küfre ne yapamayız? Hamle demeyiz. Çünkü eğer onun biz kafir olduğunu biliyor isek ne yapmayacağız onun cenaze namazını? Kıymayacağız. Yani kılmayacağız. Çünkü bu bize meşru olmayacağını söylüyoruz. Bundan sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun cenaze namazından hasıl olacak sevap ile alakalı hadis-i şerif var. O biraz uzun. Onu haftaya bırakalım inşallah. Haftaya da kalmış olduğumuz yerden devam etmiş oluruz. Bugünlük bununla yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.